Konuğumuz var bugün stüdyomuzda, Sayın Fahrettin Poyraz, Doktor Fahrettin Poyraz bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız?
Teşekkür ederim Tanju Bey, hoş bulduk. Sizler de iyisiniz.
Sağ olun. 3 kez Avustralya'ya geldin, 3. gelişiniz. Bu kez geliş nedeniniz nedir diye sorayım.
Tabii bildiğiniz gibi dışında yaşayan vatandaşlarımızın da bulundukları ülkelerde oy kullanma hakkı tanındıktan sonra bütün siyasi partiler için artık seçim alanı, seçim bölgesi tüm dünya oldu. Nerede bir Türk vatandaşımız yaşıyorsa artık bütün siyasetçiler, siyasi partiler vatandaşlarımızın ayağına kadar gidip kendi projelerini, kendi programlarını anlatmak durumundalar. Tabii aktif milletvekili olan arkadaşlarımızın Türkiye'de kendi illerinde sorumlulukları olduğu için bizim gibi geçmişte aktif görev almış olan ama şu anda daha çok mutfakta çalışan arkadaşlarımız da yurt dışında çeşitli bölgelerde görev alıyorlar. Ben de ağırlıklı olarak Fransa ve Avustralya üzerinde son 3 seçimdir görev aldım. Bu ziyaretimiz de önümüzde işte bugün Avustralya'da başlayan 16 Nisan'da da Türkiye'de yapılacak olan referandum halk oylamasına yönelik olarak vatandaşlarımızla bir araya gelme, onları bilgilendirme, onların tereddütleri varsa, kafalarındaki soru işaretleri varsa onları cevaplandırma noktasında bir temel gerekçeye dayanıyor. Bu vesileyle geldik. Aşağı yukarı 12 gün kadar Avustralya'da bulunacağım.
Sadece Melbourne'da mı yoksa Sydney'de geçecek?
Yok, diğer Sydney dahil diğer birkaç bölgede daha çalışmalarımız olacak.
Tekrar hoş geldiniz. Sizinle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Kütahya doğumlusunuz değil mi? Domaniç.
Şöyle, memleketimiz Bilecik ama babamızın memuriyeti sebebiyle orada doğduk ama esas memleketimiz tabii Bilecik.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunusunuz. Yüksek lisans eğitiminizi Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, doktoranızı da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptınız. Maliye Bakanlığı'nda çalıştınız. Sayıştay Baş Müfettişliği göreviniz var ve 3 dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik Milletvekilliğini yaptınız. Bu 3 dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldikten sonraki ilk 3 dönemi.
Tabii tabii.
Değil mi?
2002,
İlk başlangıçtan itibaren.
Başlangıçtan itibaren bizim partimizdeki bildiğiniz gibi 3 dönem kuralı vardı. O 3 dönem kuralına fiilen işte
tamamlamış oldum.
Şu anda teşkilat görevlerimiz var. Yani il koordinatörlükleri gibi aktif gene devam ediyoruz. Milletvekili olarak olmasa bile.
Birazdan telefon hatlarımızı açacağız ama telefon hatlarımızı açmadan ben sizinle sohbete başlayayım. Ancak dinleyicilerimiz mesaj gönderebilirler zaten. Mesajlar da gelmeye başlıyor. Bir de eskiden gelmiş mesajları var dinleyicilerimizin. Bunlara biz yanıt verme durumunda değiliz. Yetkililere iletmemiz gereken sorular. Bunları sadece soru olarak okumakla yetiniyorduk. Ya da insanlar içlerini dökmeye çalışıyorlardı. Bu soruları hazır siz buradayken size yönetmeye çalışacağım. Yine buna benzer sorular gelecektir büyük bir ihtimalle zaten. Bu arada mesaj gönderebilecek telefon numaramızı söyleyelim. 0429 99 62 63 numaralı telefona mesaj gönderebilirler. Öncelikle 18 maddenin çok kısaca önemli olan bölümlerini özetlemenizi rica edeceğim. Bu 18 madde genelde pek konuşulmuyor. Maddeler konuşulmuyor da insanlar daha çok işte bir korku yayma olayı var. İşte evet çıkarsa bu olur, hayır çıkarsa bu olur. Buna verirseniz şunlar olacaktır gibi propagandalarla insanlar, daha doğrusu işte partiler ya da propaganda yapan kurum, kuruluşlar, şahıslar belki de bu tür söylemlerde bulunuyorlar. Ama maddelerin içeriğine pek giren yok. Sizden çok uzun uzun tabii maddeleri anlatmanızı rica etmeyeceğim ama özetle işin özünde ne var? Nedir? Neden insanlar oy verecek?
Evet, şimdi tabii orada doktora dediniz. Benim doktoram siyaset bilimi üzerine aynı zamanda. Yani hem siyasetin teorisi hem pratiği üzerine bir tecrübemiz oldu. Bu anlamda ben konuya şöyle girmek istiyorum. Yani önce işin birkaç dakika içinde kısa bir teorik çerçevesini çizmemiz gerekiyor.
Lütfen.
Demokrasi dediğimiz şey biliyorsunuz halkın mümkün olduğu kadar doğrudan yönetime katılmasını öngörüyor. Ve siz eğer bir sistem kuruyorsanız ve halkı sürecin içine ne kadar dahil edebiliyorsanız, katabiliyorsanız bu aslında o ülkenin ne kadar demokratik olduğunu gösterir. Ama halkın sürece, yönetim sürecine katılması çeşitli şekilde, çeşitli kurum ve kuruluşlarla engelleniyorsa, geri plana bırakılıyorsa bu sefer demokratik yapıdan da uzaklaştığı anlamına gelir. Şimdi Türkiye'de 61 Anayasası ve 82 Anayasası'nın genel çatısına, çerçevesine baktığımız zaman Evet, orada her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkasında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye yazsak, bunu anayasa maddesine yazmış, madde olarak da yazmış olsak da, bu egemenliğin kullanma şekline baktığımız zaman bu egemenliğin yetkili organlarca kullanılır tabiriyle aslında soyut ama doğrudan doğruya yönetimi etkileyebilecek atanmış elit seçkinlere devredildiğini söylemek gerekiyor. Yani Türkiye'deki geçtiğimiz dönemlerde Milli Güvenlik Kurulu dediğimiz kurulunun yönetime ne kadar müdahale ettiğini, Anayasa Mahkemesi'nin yönetime siyasi olarak ne kadar müdahale ettiğini çeşitli örnekleriyle gördük. Yani biz işte en başta AK Parti olarak, iktidar partisi olarak tek başına iktidarda olduğumuz dönemde bile kapatma davasıyla karşı karşıya geldik. İşte 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Herkesin alenen açıkça okuyabildiği Cumhurbaşkanlığı seçim usulüne ilişkin olarak belirlenmiş olan madde 367 meselesi hatırlarsanız, Anayasa Mahkemesi tarafımızdan karşımıza efendim 367 kişiyle toplanmanız gerekir diye bir takım böyle kurum ve kuruluşlar tarafından milletin iradesinin üzerinde yapılanmış olan bir takım karar mekanizmaları tarafından müdahil olduğunu gördük. Neyi söylemeye çalışıyorum? Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi biz yönetimi ne kadar vatandaşa, millete dayanacak şekilde yapılandırabilirsek o kadar demokratik olur. Şimdi bu yeni sistemde neyi öğreniyoruz? Bir kere yasama, yürütme, yargı diye üçlü bir sac ayağımız var. Kuvvetler ayrılığı var. Diyoruz ki bir kere yürütme doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığı sisteminde halk tarafından seçilecek. Zaten 2007'de bu değişikliği yaptık. Anayasa değişikliğini yaptık. Millet kabul etti. Şimdi ikinci adım atıyoruz. Diyoruz ki Cumhurbaşkanı aynı zamanda hükümet de etsin. Yani bakanlarını atasın ve doğrudan doğruya seçildiğinin ertesi günü göreve başlasın. Bir istikrar, siyasi istikrar ve bürokratik istikrar oluşsun istiyoruz. Öbür taraftan diğer üçlü sacağın bir önemli kısmı olan yasama yine doğrudan doğruya halk tarafından seçilsin. Üçüncü ayak olan yargı, işte HSYK'nın yapısı değişiyor. Ne diyoruz? Ya doğrudan doğruya millet seçecek veya milletin seçtikleri, kim onlar? Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı. Onlar tarafından seçilecek. Yeni sistemde de HSYK'nın oluşumunu ne yapıyoruz? 13 üyesi var, Adalet Bakanı Müsteşar. Onun dışındaki 4 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından, 3'ü Yargıtay üyeler arasından, birisi Danıştay üyeler arasından. Geri kalan 7 tane, özür dilerim düzeltiyorum, 3'ü adli yargı hakimler arasından, birisi idari hakimler, yargı hakimler arasından meclis tarafından seçilecek olan 7 üyenin 4 tanesi, 4 tanesinin de 3'ü Yargıtay üyeler arasından, birisi Danıştay üyeler arasından, kalan 3'ünün de avukatlar ve üniversitelerde hukuk üzerinde çalışma yapmış olan profesörler tarafından doğrudan doğruya meclis tarafından seçilmesi esası getiriliyor. Yani özetle aslında geriye kalan maddelerin hepsini bir tarafa bırakalım. Yapılmaya çalışılan şey şu: eğer bu ülkede demokrasi varsa, demokrasilerde de halk karar verecekse, yönetimin en temel üçlü sac ayağı olan yasamayı da halk seçecek, yürütmeyi halk seçecek, yargıyı da milletin seçtiği ve sonuçta 5 yılın sonunda ister yasama organı olsun, ister Cumhurbaşkanlığı makamı olsun, halkın seçtiği ve halka hesap verme konumunda olan bu iki organ seçecek. İşin esası, özeti aslında bu baktığımız zaman. Yani burada vesayet odaklarını milletin iradesinin üzerine geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız çeşitli şekilde böyle müdahale etme yetkisini kendinde gören bu kurum ve kuruluşların hepsi bir tarafa bırakılıyor. Onlar da ne oluyor? Meclise veya Cumhurbaşkanlığı makamına endeksli hale geliyor.
Şu anda milletvekillerinin seçimi ve Cumhurbaşkanı'nın seçimi halk tarafından yapılmıyor mu? Yani halkın seçmesi olayı şu anda gerçekleşmiyor
Şimdi
mu?
Şöyle, elbette halk tarafından gerçekleşiyor. Ama dikkat ederseniz biz bunu 2007'de daha önce Cumhurbaşkanlığı meclis seçiyordu. 2007'deki yapılan değişiklikle halkın seçmenin yolunu açtık. Evet. Ama şu andaki sistem aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı 82 Anayasası olağanüstü yetkiler verirken bir tarafta da Cumhurbaşkanlığı makamı sorumsuz makam olarak devam ediyordu. Yani Cumhurbaşkanı isterse Bakanlar Kurulu'nun her toplantısına başkanlık edebilir. Orada alınan kararlarda yönetimde aktif, karar sürecinde aktif olarak yer alabilir. Ama Cumhurbaşkanı'nın yaptığı herhangi bir eylem ve işlemden dolayı da herhangi bir meclisteki bir milletvekilinin veya bir siyasi partinin veya dışarıdan herhangi bir yargı kuruluşunun Cumhurbaşkanı'nın hakkında sen yanlış yaptın deme hakkı yok şu andaki mevcut kanunda. Ama şu anda eleştiriyorlar. Efendim işte diktatörlük gelecek, şu gelecek, bu gelecek. Ya şu anda zaten siz Cumhurbaşkanı herhangi bir şekilde vatana ihanet gibi soyut olan bir kavramla, tanımlanmış olan bir suç dışında herhangi bir şeyle zaten suçlayamıyorsunuz. Ama yeni gelen sistemde 5 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı'na meclisin yarıdan bir fazla milletvekili çoğunluğuyla siz soruşturma açtırabiliyorsunuz. Böyle bir hak getiriliyor. Bunu mesela muhalefet partileri söylemiyorlar. Hiç konuşulmuyor. Şu andaki Cumhurbaşkanı'na ilgili olarak herhangi bir, şu andaki kanundaki Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili olarak herhangi bir soru bile soramazlar. Bir yargı davası açamazlar. Yargılamaya konu olamazken bizim önerdiğimiz şu anda referandumda evet denilmesini istediğimiz sistemde evet Cumhurbaşkanı'na yetki veriyoruz. Ama yetki vermenin yanı sıra milletvekilleri yarıdan bir fazlayla, ki kabul edilirse 600 milletvekilinin yarıdan bir fazla 301 milletvekiliyle Cumhurbaşkanı hakkında herhangi bir soruşturma komisyonu kurulmasını ve ceza davası açılması yönelik bir işlem başlatılabiliyor. Bunu hiç konuşmuyorlar.
İstiyorsanız toparlayalım.
Toparlayalım. Yani bu sistemde dediğim gibi yasamada, yürütmede doğrudan doğruya millet tarafından oluşturuyor. Kanun yapma tekeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani onun dışında Cumhurbaşkanlığı makamı meclise kanun yapma noktasında şu andaki hükümet tasarılar var biliyorsun mevcut sistemde. Cumhurbaşkanlığı makamının böyle bir şey yok. Tamamen tasarruf milletvekillerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Cumhurbaşkanlığı makamına milletvekilleri yazılı soru sorma haklarına sahip, soru ve gen soru mekanizmasını işletme haklarına sahip. Şu anda hükümete karşı bir milletvekili, muhalefet milletvekilleri bir soru sordukları zaman, yazılı veya sözlü olarak soru sordukları zaman bu bakan veya başbakan istediği zaman cevap verebilir. Bir sınırlama yok süre olarak. Ama biz bu şeyi de değişiklikte 15 gün süresine getiriyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı makamı herhangi bir milletvekili bir soru sorduğu zaman veya bakanlara 15 gün içinde yazılı veya sözlü olarak cevap vermek zorundalar. Şu anda yürütmenin İşte iki başlı olarak Cumhurbaşkanı veya Başbakan olarak paylaşılmış olan yetki tek elde bir tek sorumlu makamda Cumhurbaşkanlığı makamında birleşiyor. Ve 5 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı nihayetinde 5 yılın sonunda gelip millete hesap verme konumunda. Yani hesap vermeyen sorumsuz bir Cumhurbaşkanlığı makamı şu anda tamamen sistemden çıkartılıyor.
İstiyorsanız ben sorulara geçeyim
tamam,
biraz
buyurun.
Da. Çünkü en çok iddiada bulunulan, en çok eleştirilen konu bir diktatörlüğe doğru gideceği, ülkenin tek adamlığa doğru gideceği şeklinde ve meclisin milletvekillerinin işlevini yitireceği, başbakanın ortadan kalkacağı ve Türkiye'de kendine has, yani bir Amerika gibi de değil, başka bir ülkeye de pek fazla benzemeyen, Türkiye'nin kendine has bir başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı sistemi oluşturulacağı şeklinde. Bunu nasıl değerlendirebilirsiniz?
Yani diktatörlük olacak iddiasını açıkçası gülüp geçmek lazım. Niye gülüp geçmek lazım? Bir kere anayasada zaten sınırlar çizilmiş. Yani cumhurbaşkanı olacak olan kişinin nitelikleri belli. Yani tanımlanmış. Kimlerin aday gösterebileceği belli. Yani şu andaki yapıyı da genişletiyoruz. Yani 100 bin imza topladığınız zaman bir kişi aday gösterilebiliyor. Bir önceki seçimde %5 oy almış olan bir siyasi parti aday gösterebiliyor. İşte diğer mecliste grubu bulunan siyasi parti aday gösterebiliyor. Kim peki cumhurbaşkanı olacak? İşte bu adaylardan bir tanesi. Kaç yıllığına olacak? 5 yıllığına olacak. Peki 5 yıl sonra bir daha seçilme hakkı var mı? Evet var. Peki o ikinci defa seçildikten sonra bitti. Yani bir kişi en fazla hayatı boyunca, ömrü hayatında en fazla cumhurbaşkanlığı yapmak istese bile iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilir. Yani burada şimdi diktatörlük nerede?
Dönem olarak değil de iddialar şu. Örneğin diyorlar ki işte cumhurbaşkanının bu yetkileri yarın öbür gün kendisi rahatsız olduğunda yerine gelecek olan vekil tarafından kötüye kullanılma durumu da ortaya
olur
çıkabilir
mu
deniyor.
Şimdi bu bir dakika var. Bakın bunu söyleyen arkadaşlarımız bu anayasa değişikliğindeki cumhurbaşkanlığı makamı ve meclise tanınan yetkileri okumamışlar. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak meclisin denetim mekanizmaları sürekli zaten işliyor. Dolayısıyla yerine bakacak olan, vekil olarak bakacak olan Cumhurbaşkanı yardımcısının hakkında da bütün bu denetim mekanizmaları işleyecek. Yani orada bir hata yaptığı zaman parlamentodaki siyasi partiler bir araya gelip onun hakkında 301 milletvekiliyle soruşturma komisyonunun kurulmasını talep edebilirler. Soruşturma komisyonu kurulduktan sonra milletvekilleri biliyorsunuz siyasi parti çoğunluğuna göre orada üye verdiler ve sonuçta da hakikaten burada bir suç unsuruna rastlanırsa bu sefer hem Cumhurbaşkanı veya onun yerine vekaleten bakan veya görevli olan bakanlar hakkında Yüce Divan'da yargılamanın yolu açılıyor. Ya şu anda bu sistemde bu yok bakın. Ya şu anda Cumhurbaşkanı hakkında siz böyle bir sistem başlatamıyorsunuz.
Bu arada 14 yıldır iktidarda olan bir parti ya da bir yönetim neden şimdiye kadar bir takım şeyleri değiştirmedi de bu kötü gidişat bitsin diyerek böyle bir referanduma yöneliyor diye bir soru var.
14 yıldır AK Parti Türkiye'de yapılmayanı yaptı. Bir takım alışkanlıklar tabii değişti ama aynı zamanda bir takım alışkanlıklar da geldi. Yani Türkiye o 1970'li yıllardaki, 80'li 90'lı yıllardaki, 2000'li yılların başlarındaki o koalisyon dönemlerini, istikrarsız dönemleri unuttu. Cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki ortaya çıkan kavgaları ve bunun Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine nasıl olumsuz sonuçlar doğurduğunu unuttu. Biz 2002 yılında iktidara geldiğimiz zaman 2007 yılına kadar Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı döneminde bırakın bir genel müdür, müsteşar atamayı, bir il müdürü atama noktasında bile ne kadar sıkıntı çektiğimizi kamuoyuyla paylaşmadık. Niye? Türkiye'deki istikrar bozulmasın diye. Ama ondan sonraki dönemde gerek Abdullah Bey, gerek Tayyip Bey, gerek Tayyip Bey, gerek Ahmet Davutoğlu ve şu andaki Sayın Başbakanımız arasında bir uyum varsa bu ileride bu sıkıntının yaşanmayacağı anlamına gelmez. Yani bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın bir anayasa kitapçığından dolayı tartışmasının sonucu bu ülke ne kadar zarara girdi. Yani onu hep hafızamızda dün gibi canlı. Şimdi biz bugüne kadar niye bu anayasa değişikliğini yapamadık? Yani ilk defa aklımıza gelen bir şey değil ki. Biz ilk 2001 yılında partimiz kurulduğu zaman bile baksınlar partimizin daha kuruluş aşamasında, parti programında zaten yönetim sistemi olarak biz o gün başkanlık sistemi dedik. Şu anda Cumhurbaşkanlığı sistemine döndü. Tıpkı diğer partilerde olduğu gibi, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde olduğu gibi, geçmişteki işte Anavatan Partisi'nde olduğu gibi genelde sağ muhafazakar partilerin tamamına yakında bir başkanlık sistemi modeli zaten parti programlarında ideal olarak var. Bizim de parti programımızda vardı. Ama AK Parti olarak şu yaşadığımız 15-16 yıllık dönem zarfında anayasa değişikliği noktasında bu noktaya anca gelebildik. Kaldı ki hatırlarsanız bu noktada da Sayın Bahçeli'nin önerisiyle, yani biz de destek veririz demesiyle aslında bu noktaya gelindi ve meclisteki sağlanan AK Parti...
Bu bir sürpriz oldu belki de, değil mi? Birçok kişi tarafından neden böyle bir şeyi Bahçeli birdenbire ortaya attı?
Çünkü bir 15 Temmuz yaşadık.
Soru işareti
yani
vardı.
Soru işareti...
15 Temmuz'un etkisiyle mi oldu?
Tabii ki 15 Temmuz'un etkisiyle oldu. Yani 15 Temmuz aleni olarak milli iradeye karşı birilerinin tamamen milli iradeyi gasp etmeye yönelik bir mücadele çabasıydı. Yani bu ülkede siz çıkacaksınız, meclisi bombalayacaksınız, 200 küsür tane vatandaşı katledeceksiniz, darbe yapmaya kalkacaksınız ve ona karşı da bir araya gelen ve artık tamam bu vesayet yönetimini ortadan kaldırmamız gerekir diyen iki siyasi parti var şu anda. O iki siyasi partinin de bu 15 Temmuz gerçeğini gördükten sonra ülke menfaatini düşünerek bir araya gelmesinden daha doğal ne olabilir?
Bu arada bir soru da şöyleydi. Gerekli çalışmaları yeterince yapamıyor hayırcılar şeklinde itirazda bulunanlar var. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhalif kanadı ve de hayır diyen toplum kuruluşlarına ya da partilere gerekli izinler verilmiyor ya da adil bir gidişat görünmüyor bu propaganda çalışmalarında deniyor. Bunu nasıl
Mi söyle? Avrupa'daki çalışmaları mı kastettiler?
Türkiye'de.
Ha, ben de bir an sanki Avrupa'daki çalışmaları oradaki hayırcılara işte PKK terör örgütü ve sempatizanlarına bütün meydanları tahsis ederken AK Partili bakanlara ve sayın milletvekillerine getirilen o Almanya'daki, Hollanda'daki yasakları söylüyorsun zannettim de birden acaba dedim Allah Allah. Hayır, Türkiye'de böyle bir şey yok. Şu anda Türkiye'de Ankara'ya gidin. Ankara'da bütün meydanlarda, mesela ben geçen hafta Kızılay'daydım. Kızılay'ın bir tarafında AK Parti'nin bir tanıtım aracı vardı, müzik yayını yapıyordu. Öbür tarafta da tam karşı taraf, Güven Park tarafında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyi vardı, aracı vardı. Kardeş kardeş bunlar bu yayını yapıyorlardı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul'da bir ziyaret sırasında
gitti.
Evet. Bir AK Parti'nin evet çadırına gitti. Karşı tarafa geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet çadırına gitti. Hayır çadırına gitti. Dolayısıyla yani bana kalırsa bu biraz hayır propagandasını yapmaya çalışan arkadaşlarımızın ne diyeceklerini çok iyi bilemedikleri için bir işin biraz kolayına kaçıyorlar gibi mi geliyor?
Ancak basın yayın kuruluşlarında bunlar sık sık çıkıyor. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhalif kanadı şikayette bulunuyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı yerlerde alamadığı şeklinde ya da bazı sivil toplum kuruluşları.
Yani şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabii kendi içinde bir ciddi problemi var. Dolayısıyla parti olarak bir karar aldık. Biz bu anayasa değişikliğini destekliyoruz dediği zaman mutlaka parti disiplini içinde de diğer teşkilatlardan da bu çalışmaya destek vermesi beklenir. Yani bu AK Parti için de böyledir, Cumhuriyet Halk Partisi için de böyledir. Yani şimdi siz şöyle düşünün. Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi şu anda bir hayır kampanyası yürütüyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir grupta çıkmış diyor ki hayır efendim biz evet kampanyası başlatacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partililerin bu evet kampanyası yapanlara karşı yaklaşımı nasıl olacaksa şu anda MHP'nin de kendi içinde böyle bir şeyi var. Yani parti için rekabetten kaynaklanan bir durumu var. Bunu böyle görmek lazım. Ama Türkiye'ye teşmil etmek, yaygınlaştırmaya gelirseniz şu anda Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın CHP yetkilileri Türkiye'nin her yerinde, istedikleri yerlerde, istedikleri şekilde propagandalar yapıyorlar. Hatta şunu söylemek lazım. Geçtiğimiz hafta Antalya'da yaşadık. Eğer bir sıkıntı yaşanıyorsa kampanyalarda bizim evet kampanyası yapan kadın kollarımız hatırlarsanız bir saldırıya uğradı ve konu savcılığa aksetti. Yani orada
İşte bu arada gelen mesajlarda da söylüyor işte bazı gençler propaganda yaparken tutuklanmış ya da gözaltına alınmış, işte polis saldırısına uğramış vesaire gibi.
Öyle bir onlar şu anda tamamen kara propaganda. Tam tersine Antalya'da biz onun örneğini yaşadık. Antalya'da AK Parti kadın kolları evet kampanyası yaparken saldırıya uğradı ve konu karakolluk oldu. Ama evet kampanyası yaparken tutuklanan veya gözaltına alınan var mı? Orada şunu çekinceyi koymamız lazım. Yani siyasi kampanya yaparken bizim hem siyasi partilerin tüzel kişiliklerine hem de bireylerin kendi özel kişiliklerine saygı duymamız gerekiyor. Yani bu kampanyalar asla ve asla başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, aynı şey Sayın Kılıçdaroğlu için geçerli, parti yöneticileri için hakaret içermemesi lazım. Kişilik haklarına saldırı olmaması lazım. Yani siz çıkıp da ben kendi kampanyamı yaparım ama istediğim gibi söylerim, karşıdakinin hakkını hukukunu tanımam gibi saldırgan bir üslupla olaya yaklaşırsanız elbette karşı taraftaki de sizinle ilgili davacı olursa onun hukuki sonuçlarına katlanırlar.
Evet, zaman çok çabuk geçti. Evet. Yaklaşık 2,5 dakikalık bir süremiz kaldı. Dinleyicilerimizden de arayanlar var. İbrahim Güneysu Bey'i almaya çalışalım. İbrahim Bey buyurun. Çok beklettik.
Misafire hoş geldin diyorum ama çok sözlerine de katılmıyorum. Çünkü 1 Haziran seçimlerinden beri Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli birbirlerine ağza alınmayacak hakaretleri yapıldı. Bir, geçerli yasalar sadece yöneten hükümet tarafından uygulanıyor. Televizyon, basın ve yayın kuruluşları onlar tarafından değerlendiriliyor. Tarafsızlık yok. Koalisyon devri bitmiş olacak. 600 milletvekili de olsa hepsi yönetime bağlı olacağına göre Cumhurbaşkanı hangi meclis hesap soracak?
Yani peki, yanıtını alalım mı? Peki,
evet, şimdi tabii ben de değerli arkadaşımızın görüşüne katılmıyorum. Yani bağımsızlık yok, tarafsızlık yok diye bir şey yok. Yani gelsinler Türkiye'ye baksınlar. Türkiye'de hayır propagandasını yapan ama dediğimiz gibi kişilik haklarına saldırmaksızın yapan kişiler şu anda özgürce propagandalarını yapıyorlar, yapabiliyorlar. Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızın birbirlerine karşı olan eleştirileri eğer bugün 15 Temmuz süreci yaşandıktan sonra bir tarafa kişisel eleştiriler bırakılarak söz konusu olan vatansa ve gerisi teferruatsa denilerek ülkeye sahip çıkma, ülkenin geleceğini yeniden inşa etme anlamında bütün kişisel kırgınlıkları, dargınlıkları bir tarafa bırakıp da bir ortak payda etrafında toplanabiliyorlarsa bunu takdir etmek gerekir diye düşünüyorum ben. Milletvekillerinin
son saniyelere giriyoruz.
Evet, hemen şöyle söyleyeyim. Milletvekillerinin eğer %50 barajı alınacaksa bir siyasi genel başkanın hangi siyasi parti olursa olsun güçlü milletvekili profiliyle aday çıkartmak zorunda seçim bölgesinden. Zayıf kişiliksiz adamlarla siyasete giremezler diyorum.
Çok teşekkür ediyorum ben de size. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet, Sayın Fahrettin Poyraz bizlerle birlikteydi. Pazartesi günü yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla iyi hafta sonları diliyoruz. Saatlerinizi geri almayı unutmayın diyoruz.